Peygamberler Kervanı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Değerli dinleyenler, Bir Peygamberler Kervanı programında sizlerle birlikteyiz yine. Rabbimizin izniyle inşallah Yusuf peygamberi öğrenmeye devam ediyoruz. Ve Yusuf suresinin biz ayetleri içerisinde peygamberimiz Yusuf'un neler yaşadığını, hangi maceraları, hangi sıkıntıları, hangi acıları Allahu Teala'nın istediği şekilde göğüsleyip büyük bir güzelliği bize anlattığını göreceğiz. İnsanların hayatları bir bakıma biraz da roman gibidir. Hani birileri öyle anlatır değil mi? Büyüklerimizin yanına oturduğumuzda maceralı bir hayatı olan kimseler çoğu kez öyle derler. Ben bir anlatsam, şuraya yazsam neler çıkar benim hayatımdan filan diye söylenir. Aslında her insanın hayatı imtihanlarla doludur. Ve bu bakımdan her birimizin hayatı gerçekten farklı farklı ve önemli bilgiler, belgelerle dolu. Yeter ki ibret alsak. Bununla birlikte Kur'an'da ortaya konan Yusuf karakteriyle bize sunulan muhteşem bir öykü, muhteşem bir hayat hikayesi vardır. Bu hayat hikayesini muhteşem kılan da Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm bu yaşadıklarını Allahu Teala'nın elinde olduğu bilgisini hiç kenara bırakmamasından kaynaklanan bir güzelliktir. Düzgün bir cümle ile ifade etmeye çalışırsak, hayatın imtihanını Allah'ın yaptığını biliyor ve bundan dolayı da büyük bir tevekkülle Rabbinden gelenleri baş göz kabul ediyor ve tüm sorunlarını peygamberi bir hareketle kitaba dayalı aşıyor. Olayın bize yönelik kısmını söylemeye çalışayım. Yaşadığımız hayatı Kur'an'la, peygamberle aşmaya çalışırsak, onlarla anlamaya çalışırsak, meselenin Allah'tan geldiğini, bizi imtihan edenin Allah olduğu bilincini unutmaz isek, o zaman bizim de hayatımız evrilir, devrilir ve sonuçta büyük bir güzelliğe doğru bizi götürür. Günahlarımız, sıkıntılarımız, acılarımız olabilir ama sonrasında tevbeler, bolluklar, müreffehlikler gelir. Tüm bunlar insan hayatı için birer imtihandır. Sonu cennet olduktan sonra ne güzeldir. İşte Allah ihsan sahiplerini, muhsince yaşayanları, yani Rabbinin istediği güzellikleri hayatına katanları böyle mükafatlandırır. Sonu cennet olan bir yolda da Rabbimiz bize kolaylıklar versin öyleyse. Biz Yusuf Aleyhisselam'ı bunun için öğreniyoruz. Yani acaba cennete giden yolda Yusuf Aleyhisselam neler yaptı? Ben neler yapmalıyım? Nasıl gitmeliyim? Yolumu nasıl devam etmeliyim? İşte bunu öğrenmek uğruna önündeyiz Sure-i Yusuf'un ve biz onun ayetleri içerisinde zindan bölümüne kadar geldik. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatındaki belli aşamaları şöyle özetleyebiliriz. Önce bir rüya var. Rüya ile birlikte hayatı değişiyor. Yani bir rüya gördüm, hayatım değişti gibi bir ifade oldu belki ama gerçekten Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya onun hayatını sanki özeti. Ve bu rüya ile birlikte bir değişim oluyor. Baba Yakup ile başlayan bir ilgilenme ve bir farklılaşma. Kardeşler bunu seziyorlar ve çekemiyorlar. Haset, ihanet, ardından kuyuya atılan Yusuf Aleyhisselam ve kuyuda yaşadığı ağır imtihan, sıkıntı, sonra kervanla köle pazarına doğru gidiş ve köle pazarında satılma. Ardından gelen gerçekten böyle görece rahat saray yılları, saray günleri. Yusuf Aleyhisselam orada gerçekten kendi hayatının belki de o rahat bir dönemini yaşıyor. Fakat ardından kadınla imtihan, onu seven, onu seçen, onu isteyen, ona karşı bütün güzelliğini sergileyerek Yusuf'u baştan çıkartma derdinde olan Züleyha ve fakat ardından tüm kadınların oyununa rağmen, Yusuf'a karşı olan meyillerine ve isteklerine rağmen Yusuf'un Rabbine yalvarıp Allah'tan kendisini korumasını istemesi ve sonuç itibariyle namuslu kaldığı için, iffetli kaldığı için, hatta bunu, bu temizliği Rabbinden istediği için zindana varış. Şimdi o dua ile tekrar başlayalım. Kadın, vezirin karısı bir ortam hazırlamış, koltuklar dizilmiş, meyveler ve bıçaklar konulmuş, şehrin dedikoducu o üst tabaka kadınları çağrılmış, tamamen güzel bir muhabbet, iyice dalmışlar işin içine ve o sırada kadın çok uyanık, insanların daldığı, insanların maskelerini koyduğu o sohbet anında Yusuf'a diyor ki çık yanlarına. Yusuf'u gören kadınlar onu büyütüyorlar gözlerinde. Ona karşı iç çekiyorlar ve içlerindeki duyguları açık ediyorlar ve bu diyorlar bu bir melek, bir insan değil ve ona karşı isteklerini açıkça, hayasızca belli ediyorlar. Ve bunun üzerine kadın hani taşı kedine koyuyor. İşte diyor beni kınadığınız genç buydu. İstemekle haklı mıymışım onu? Ben de onu istedim. Fakat o meğer temizmiş, namuslu kalacakmış. Ama eğer benim istediklerimi yerine getirmezse onu ben zindana attıracağım. Küçük olacak, küçültülecek. Bak ki benim istediğim yerine getirse ben ona neler veririm, ne ortamlar hazırlarım. Ama eğer benim isteğimi yerine getirmezse onu yerin dibine geçireceğim dedi. Ve bu gerçekten bütün kadınların önünde ortaya konmuş, hayasızca, fütursuzca söylenmiş sözlerdi. Artık hani gemi azıya almış bir yapıyla ortaya çıkan ifadeler. Sonrasında Yusuf Aleyhisselam'ın duasını görüyoruz. Diyor ki Rabbim bunların istediklerinden zindan daha hayırlıdır. Beni eğer bunların elinden ve düzenlerinden kurtarmazsan ben cahillerden olurum diyor. Ve ayet فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Onu kurtardı. اِنَّهُ وَالسَّمِيُّ الْعَلِيمُ O Allah ki gerçekten işitendir, bilendir. Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam'ın duasını kabul etti. Yani işte bir melek geldi, onu oradan alıp götürdü, başka yerlere bıraktı ve böylece değil. Yusuf Aleyhisselam'ın duasını kabul etti ve zindan onu bekliyordu şimdi. Çünkü o onu istemişti, öyle mi? Hayır, kurtulmayı istedi ama zindan daha hayırlıdır dedi. Ve Allah-u Teala'nın Yusuf Aleyhisselam için imtihandan muradı zindandı. Şimdi ömrün imtihan dönemi zindanda geçecekti. Ve gerçekten o yıllar başladı. Sümme beda lehum min ba'di ma ra'evul ayati la yusjunnahu hatta hayin. Sonunda bütün insanlar onu, yani ileri gelenler, aziz, yanındaki adam, şahitler olmasına rağmen Yusuf Aleyhisselam'ı zindanda tutmanın kendileri için de hayırlı olacağını düşünen o günün yukarısındaki siyasiler, iktidarda olan o vezir ve ekibi anladılar ki Yusuf biraz ortalıkta görünmemelidir ve onu zindana attılar. Suçsuz yere, hiçbir suç olmadan, sırf namuslu kaldığı için, kadınlarının şerrinden dolayı ama Yusuf'un memlekette konuşulması çoğaldığı için onu şöyle gözden ırak olsun diye sessizce zindana atıverdiler. Ve böylece unutulma yılları başladı Yusuf Aleyhisselam için. Ama Allah hatırlar, Allah bilir, Allah duymada ve onu işitmededir. Herkesin unuttuğunda onu bilen, hatırda tutan bir Rabbi vardır. Yusuf Aleyhisselam bu yaşadıkları Allah-u Teala'nın bilgisi dahilindedir. Kul bunu bildiğinde rahat eder. Beni unuttu insanlar, bana ihanet ettiler, bana vefasızlık gösterdiler diye yanıp yıkılmaz. Rabbi onu biliyor ya, bu ona yeter. Şimdi beraber Yusuf Aleyhisselam'la birlikte onun girdiği zindandayız. Zindanda onunla birlikte başkaları da var. Çünkü O günkü Mısır gerçekten sadece kadınları açısından bir bozulma içerisinde değildi. Ahlaksızlık ve hayasızlık ta yukarılara kadar tırmanmış. Yani balık baştan kokarcasına belki baştan başlamış ama bununla birlikte adalet mekanizması da gerçekten bozuktu ve Yusuf'la birlikte gençler vardı zindanda. Bir memleketin gençleri eğer zindanlara, hapislere düşmeye başlamışsa o toplumun geleceği bombalanmış demektir. O toplumun da yıkımı yakın demektir Allah muhafaza. Öyleyse kişiler olarak, sorumlu insanlar olarak da çocuklarımızın, gençlerimizin nereye doğru gittiğini, hangi taraflara doğru akıp yollandığını fark etmek durumundayız. Kur'an ve sünnetle eğitilmeyen toplumlarda suç oranı da, suçlular da ve haksızlıklar da çoğalacaktır. Masumların da canı bu şekilde yanacak ya da gençler de yanlışa çok kolay sapacak ya da birileri genç olanları tahammül edemeyip gözden ırak etmeyi başarabileceklerdir. Şimdi zindandayız. وَدَخَلَ مَعَهُ سِجْنَ فَتَيَانَ Onunla iki genç girmişti zindana eş zamanlı olarak. قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَانِي اَعْصِرُ خَمْرًا Gel zaman git zaman denir ya, işte galiba öyle. Onlardan bir tanesi, o iki çocuktan, iki gençten bir tanesi geldi. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam'a, ben dedi rüyamda şarap sıktığımı görüyorum, şarap yaptığımı görüyorum. وَقَالَ الْآخَرِ Diğeri de dedi ki اِنِّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا Ben de dedi başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm dedi. Benim başımda da kuşlar ekmek yiyordu. Bu böyle bir ekmek taşıyordum. نَبِّئْنَا بِتَعُو۪يلِ Hele bize bu rüyaların bir yorumunu yapıversene. Bu rüyalar ne manaya geliyor? Ne anlatır bize? اِنَّكَ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Biz seni çünkü gerçekten ihsan sahibi bir insan görüyoruz. Sen ki kerem sahibisin, cömert bir görüntün var, Rabbe bağlanmış bir yapı üzerindesin. Sen iyilerdensin belli, yüzün nurlu, elin nurlu, hayatın nurlu, ışıl ışılsın gerçekten. Sen bizden farklısın, sen bu yolun yolcusu değilsin, buraya niye düştüğün belli senin. Hele bak bizde pek bir şey yok ama biz böyle rüyalar gördük, hele bir anlatsana. Yusuf Aleyhisselam haliyle de müminliğini, güzelliğini ortaya koyuyordu. Dilimiz dinimizdir, evet. Yani dilimizle söylediklerimiz bizim ikrarımız, ortaya koyduğumuz dinimizdir. Ben Müslümanlığımı dilimle de söyleyeceğim. Bu amenna. Bununla birlikte eğer halim, tavırlarım, hayatta gösterdiğim hareketler, amellerim benim Müslümanlığımı ele vermiyorsa, benim insanlığımı ortaya koymuyorsa sahici olmuyor, yalan bir durum oluyor. Adam diyor ben cömerdim fakat hayatına bakıyorsunuz cömertlikten eser yok. O zaman burada bir dil ile hal arasında tenakuz var, farklılaşma var. Öyleyse mümin olarak sözümüzle, özümüzle, tavır ve hareketlerimizle Allah'a kul olduğumuzu, peygambere ümmet olduğumuzu göstermek durumundayız. İşte Yusuf Aleyhisselam böylesi bir tavırla onlar tarafından anlaşılmıştı ve onun rüyaları bilebileceğini bildiler. Çünkü iyiydi ve iyiler bilirdi yorumu. Gale dedi ki onlara Yusuf Aleyhisselam size yemeğiniz gelmeden hemen bu rüyanın yorumunu yapabilirim. Hemen ikinize de bunun ne manaya geldiğini söyleyebilirim. Ama hele dinleyin beni. Rabbim bana başka bilgiler de verdi. Zalikuma mimma allemeni Rabbi. Allahu Teala bana gerçekten farklı bilgiler öğretti. Ben de bunu size söylemek istiyorum. Madem ki geldiniz. Yusuf Aleyhisselam davet adamıydı artık. Yani peygamberdi. Bir hedefe götürmek derdindeydi insanları. Ve hazır bu iki kişi kendisine yüreklerini açmış, derdini açmış, rüyalarını açmış olarak gelince kardeşlerine, o dostlarına, aynı ortam paylaştığı bu arkadaşlarına kendisinin davetini de sundu. Dedi ki ben terk ettim bir kavmin yolunu artık. Onlar gibi olmayacağım. Şu toplumun yolunu, şu dışarıda akıp giden hayatı terk ettim ben. La yu'minune billah. Hani Allah'a iman edilmeyen bir hayat. Allah'ın karıştırılmadığı bir hayat. Allah programına göre düzenlenmemiş bir ekonomi, Allah programına göre düzenlenmemiş bir ahlak, Allah programına göre düzenlenmemiş bir ev, hayat, işte her şey. Ben böylesi imansız bir yapılanmanın eşiğinde değilim, içinde değilim, artık onun dışındayım. Ben terk ettim bu yolu. Ya onlar ki Allah'a da inanmıyorlar, ahirette hiçe sayıyorlar, böylece kafir bir yapı içerisindeler. Gözlerini, kulaklarını, gönüllerini kapatmışlar Allah'a. İşte böyle duyarsız, böyle Rabbi hiçe sayan bir yapılanmayı, ahireti yok sayan bir toplumsal düzeni ben terk ettim. Ya ben kime uydum? Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un getirdiği yola uydum. Ben onların yolunda, onların milletindenim. وَاتَّبَعَتُ Ben artık onları izliyorum. Millete ebâ-i İbrahim, İshak ve Yakub. مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Onların yolu da şuydu ki Allah... Ha hiçbir şey ortak koşmuyorlar onlar. Allah gibi hiç kimseyi tanımıyor. Onunla beraber, Rabb ile beraber başkalarını hayatlarına karıştırmıyorlar. Ben onların yolunu seçtim. ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا Bu bize Allah-u Teala'nın bir bereketi, rahmeti fazladır. وَعَلَى النَّاسِ İnsanlara da Allah-u Teala'nın seçtiği güzellik budur. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Ama insanlar bunu bilmiyorlar da birçoğu Allah-u Teala'ya gerektiği şekilde şükretmiyor, nankörlük yapıyorlar. Ya sahibe-i sicin, ey zindan arkadaşlarım, bir dinleyin hele. اَاَرْبَابٌ مُتَفَرِّكُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ Söyleyin, farklı farklı ilahlar, Rabler edinmek mi daha düzgündür? Birçok efendinizin olması mı daha iyidir? Yoksa tek olan, kahhar olan Allah-u Teala'nın size egemen olması mı daha hoştur? Bir güzel zihinle, duru bir akılla düşünsenize, tek olan, her dediği yerinde gücüne karşı konulmaz olan bir Allah'ın sözünü dinlemek mi iyidir? Yoksa birçok, hiçbir gücü olmadığı halde kendilerini hayat üzerine yetkili zanneden kişiler, kurumlar, putlar ve bir takım figürlere ibadet etmek mi daha hayırlıdır? Söyleyin. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ Bu Allah'ı bırakıp da taptığınız kimseler, onlar sizin ya da atalarınızın bir takım isimler taktığı varlıklardır. Daha evvel bir ad konulmuştur. Kutsallık, mübareklik atfedilmiştir. İşte önemlidir denilmiştir. Burada bu hareket yapılmalıdır denilmiştir. Böylesi bir yasa, böylesi bir gelenek, böylesi bir töre konmuş ve sadece bir isimlendirmeden ötürü yıllardır yanlış üzere devam edilmiş. Biz böyle bulduk, böyle yaptı. Benim dedem bu adama tapardı. Benim babam bu yolda bu şekilde hareket ederdi deyip o bir yanlışı nesilden ve nesile götürdüğünüz bir durum. Bu doğru değil ki. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmedi. Allah-u Teala'dan gelen bir sultan yok. İnil hukmu illa lillah. Oysa kararlar sadece Allah'ındır. Hüküm sadece Allah'a aittir. Hayatın hükmünü veren, hayatın kurallarını çizen, hakim olan Allah'tır. Emera ella ta'budu illa iyyah. O Allah da kendisinden başkasını ibadet etmemenizi emretmiştir. Allah da sadece kendisine kulluk etmenizi emretmiştir. Onu tanımanızı, hayatın bütün bölümlerinde Allah'ım senin sözün geçer, sen ne dersen o olur, senin dediğin gibi olacağım, evim evet senin istediğin gibi olsun, sokağım senin istediğin gibi olsun, gönlüm ve gözüm, üstüm ve başım, içim ve dışım senin istediğin gibi olsun Allah'ım dememiz gerekiyordu. Allah bize bunu emretmişti. Dosdoğru din de budur zaten. Zalike dinul kayyim. Hayata hakim olan, geçerli olan Allah katındaki din de budur. Velakinne ekseren nas la ya'lemun. Ama insanların çoğu bilmiyorlar, anlamıyorlar, kavramıyorlar. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam bu bölüme kadar onlara durumu izah etti ve dinini, imanını, peygamberlik çağrısını onlara söyledi. Sonra onların dertlerine çözüm olarak şu ifadeleri kullandı. Ey zindan arkadaşlarım dedi. İçinizden birisine gelince şu rüyaları yorumlayalım. Hani biriniz efendisine artık bundan sonra şarap içirecek. Yani belki de şunu yorumlamış oldu. O şarap sıkan ve üzüm ile şarabı elde edip bu şekilde bir rüya gören kimseye dedik Yusuf Aleyhisselam sen efendine şarap ikram edeceksin. Onun sakisi garsonu olacaksın. Diğerine dedi ki sen de asılacak kuşlar onun başında beynini yiyecekler, onu, o ölüm gelmiş olacak. Yorumunu sorduğunuz iş, yorumlayın dediğiniz iş işte budur. Artık bu iş kesinleşmiştir. Yusuf Aleyhisselam belki başı yenilecek adam karşısına durduğu halde rüyayı kendisi yorumladığı ve kendisinin yorumladığı bu rüyanın Allah tarafından kendisine belirtilen bir ilimle kesinleşmiş olduğunu bildiği halde ona tebliğe devam etti. Yani öleceğini bildiği bir insanın iman ederek ölmesini arzu ediyordu. İşte budur peygamberlerdeki mantık. Yani yahu bu adam zaten heba olup gidiyor, bununla uğraşmayayım diye bir dert yok. O kim olursa olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlıyorum. O ki bir Yahudi çocuğuna ki ölüm döşeğindeydi, ziyarete vardığında imanı anlatmış, gel Müslüman ol demişti. Çocuk babasına baktı, o da dedi Ebul Kasım'ı dinle ve çocuk son dakikada iman etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyordu. Çünkü bize o, yani kıyamet koptu kopacak, elinde bir fidan varsa dik diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani fırsatımız varsa değerlendireceğiz. Karşımızdaki insana da son bir fırsatı varsa onu da değerlendirip ona hemen müminliği, güzelliği ifade etmeye çalışacağız. Bu noktada Yusuf Aleyhisselam da aynı şeyi yapıyordu. Evet, gençlerden birisi ölecek, asılacak, idam edilecekti, başını kuşlar yiyecekti. Diğeri ise krala, sarayda bir hizmetkar olacak, garson olacak, şarap sunacaktı. Bunun üzerine onlardan kurtulacağını umduğu kimseye dedi ki beni efendinin yanında an dedi Yusuf Aleyhisselam. Hani kurtulunca benden efendinin yanında bahset. Fakat gerçekten şu oldu ki o çıktı ve efendisinin yanında iyi bir hayata kavuşunca, sarayda önemli bir garson haline gelince onu unuttu, anmayı unutturdu şeytan ona ve dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam kaldı zindanda yıllarca. فَلَبِسَ فِي فِسِّجْنِ بِدْعَاسِن۪ين Yusuf Aleyhisselam birkaç sene daha zindanda kaldı. Bu birkaç senenin 10 seneye kadar olduğu söyleniyor neredeyse. 5 yıl ya da 7 yıl arasındaki bir hapis süresi vardı. Onun süresi 12 yıla kadar uzadığı söyleniyor kitaplarda. Evet, kelime buna müsait olduğu için galiba böylesi bir ifade var. Uzun yıllar, gençliğin en güzel zemininde, en güzel zamanlarında Yusuf Aleyhisselam zindanlardaydı. Bu bir çürüme miydi? Hani zindanlarda çürüdü mü? Belki bizim bakış açımızla, bizim dünyayı görme şeklimizde bu böyleydi. Fakat Yusuf Aleyhisselam'ın zindandaki olgunlaşması ve oradan insanlara dinini ifade etmesi, peygamberi bir çağrının o zindan karanlıklarından ağır ağır Mısır'a doğru yayılışını hissediyorduk. Ve derken kıssamızın üçüncü rüyası görüldü. Bu kıssada üç rüya var sevgili dinleyenler. Birisi Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğü rüya. Sonra işte iki gencin gördüğü rüyalar ki onu da bir değerlendirelim. Bir de şimdi kralın gördüğü rüya. Kral bir rüya gördü. وَقَالَ الْمَلِكِ Böylece şimdi kralın rüyasını görüyoruz. Zindanda Yusuf Aleyhisselam beklemektedir ama Mısır'da Allahu Teala'nın istediği şeyler olmaktadır. Her zaman olduğu gibi. Rabbimiz krala bir rüya gösterdi demek daha uygun düşer galiba. Kral bir rüya gördü ve قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. Dedi ki kral, ben rüyada 7 semiz arık ineğin yediği 7 semiz inek gördüm. İfademi düzelteyim. 7 tane inek var. Bunlar zayıf, kuru, kendisini iyice böyle cılızlaşmış inekler. 7 tane de düzgün, besili, şişman inek var. İşte bu kuru inekler rüyada 7 tane şişman ineği, semiz ineği yiyor. Ben bunu gördüm diyor. Ayrıca rüyada 7 yeşil başak ve yine diğerleri de kuru olan 7 başak var. Yediler hakim rüyaya, 7 yeşil başak, 7 tane de kuru başak var, inekler. İşte sonra sordu. Ya eyyuhel mele, ey ileri gelenler, eftuni fi rüyaya in kuntum lirrüya ta'burun. Ey ileri gelenler dedi. Bu rüyamı yorumlayın hele. Eğer siz rüya yorumlamayı becerebiliyorsanız, rüya yorumlayabilecek durumdaysanız. Kralın sorduğu kimseler, ileri gelenler kelimesini biz diğer kıssalarda da, diğer peygamberlerde de hatırlıyoruz. Melek kavramı. Ey ileri gelenler, hadi bakalım bir fetva verin. Bu benim rüyamı bir yorumlayın eğer siz rüyaları tabir edebilirseniz. Kral anlayabildiğimiz kadarıyla, yani belki bu bizim sadece hissimizdir, memleketi hakkında derin düşüncelere sahip. Sıkıntıları var, çözümleyemediği bir yapı. Hani bozulmuş gidiyor, yıkım söz konusu, her alanda bir göçme söz konusu. Memleketi yeniden ihya etmek, düzeltmek derdi taşıyor belki belli oranda. Fakat buna gücü yetmiyor. Çünkü kendi etrafını saran kitle, ileri gelenler, onlar da memleketin her tarafına bir takım kendi hortumlarını salmış, kendi menfaatleriyle besleniyorlar ve sadece kendi hayatlarını düşünmekteler. Belki zindanlar işte gençlerle, suçsuzlarla dolu, sokaklar hayasızlık ve edepsizliklerle dolu ve menfaat egemen toplumun içerisinde. Gördüğümüz Yusuf ile beraber izlediğimiz Mısır manzarası bu. Ama kral bir rüya gördü. Bu rüya artık çok farklı şeylerin izleyiydi. Bununla birlikte ileri gelenlerin söyleyebileceği bir şey yoktu. Çünkü onlar haddi zatında oraya gelmeye layık kimseler olarak gelmemişlerdi. Onlar bir memleketin başına gelen musibet pozisyonundaydılar. Yani bir lütuf gibi değildiler. Efendimiz Peygamberimiz diyor ya, yani işler ehline verilmediğinde kıyameti bekleyin diyor. Bir toplumun kıyameti de iş sahiplerinin ehil olmaması, uzmanların olmamasıdır. İşte bu noktada Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadığı ortamda ileri gelenlerin kralın rüyasına verdiği cevap şu oluyordu. Dediler ki bunlar karma karışık düşlerdir. Yani bunlar hulum denilen, yani bizce çok avam bir tabir olacak belki ama bu sen kralım yani akşam yatarken pek de münasip yatmamışsın galiba, ondan dolayı böyle gördüğün karmakarışık şeylerdir. Düzgün bir rüya değildir, öyle kalitesi olan bir rüya değil. Tabire bile gerek yok demeye kalktılar ve kralın rüyasını sanki hor gördüler, küçük gördüler. Kendi anlamamalarını değil kralın rüyasını kötülemeyi tercih ettiler. Oysa kendileri bir kapasiteye sahip olmadıkları için bunu yorumlayacak güçte değillerdi. Biz yorumlayamayız, bu rüya bizi aşar demeleri gerekirdi. Dediler bunlar karma karışık düşlerdir, biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz dediler ve sıyrıldılar. Ama demek ki o süre içerisinde kralın rüyası sadece ileri gelen çevreyi değil, etraftaki birçok insanı, hatta belki Mısır'daki kitleleri de ilgilendirmeye başlamıştı. Bir umut vaat eden rüya. Olur mu? Olur. Şimdi bu noktada kralın şarap sunucusu, sakisi, garsonu olan, zindanda Yusuf'a arkadaş olan genç adam hatırladı bir anda Yusuf'un rüyaları yorumlama gücünü ve koştu. Hemen hatırlayınca uzun zaman sonra, bir vakit geçtikten sonra vardı krala, dedi ki ben size onun yorumunu söyleyebilecek birini haber verebilirim. Bunun nasıl bir yorum olduğunu size götürebilirim. Yeter ki bana bir izin verin, ben bir zindana koşup gidip geleyim diyordu. Bana izin verin ki ben bir zindana gönderin, ben size bundan haberler getiririm dedi. Hemen tabii ki kendisine izin verildi. Çünkü arayış içerisinde olan bir toplum var ve kral da bunu beklemekte. Hemen vardı ve bakın Yusuf'la konuşmasındaki duruma. Yusuf, ey yuhessıddık, Yusuf, ey doğru adam dedi. Eftina fi seb'in bakaratin simanin ye'kuluhunne seb'un icafun ve seb'u sumbulatin hudrin ve uhara yabisat lealli erci'u ilennas leallehum ya'lemun. Ayet 46'yı okudum. Evet, dedi ki Yusuf'a, ey Yusuf doğru sözlü adam dedi. Sanki 10 yılın o geçmiş unutulmuş yılların, o ihanetin, o vefasızlığın hiç adı yokmuşçasına, sanki sarmaş dolaş olmuş böyle bir, hani kelime pek münasip değil böyle bir program ama, yalakalanan bir tavırla Yusuf karşısında doğru sözlü adam dedi. Sen zaten benim şu yaptığımı önemsemezsin, hemen gerekli şeyi söylersin dercesine tavrıyla Dedi rüya böyle böyle. 7 inek var, zayıf, 7 şişman ineği yiyor ve 7 yeşil başak, 7 yeşil değil kuru başak var. Nedir? Bu rüyanın yorumunu söylesene bana. Ben de insanlara döneyim, bunu anlatayım. Çünkü onlar bilmek durumundalar, bilmek istiyorlar. Onlar da doğruyu öğrenirler dedi. Yusuf Aleyhisselam biri iki etmedi. Hayır demedi, söylemem demedi. Bilakis ayrıntılarıyla beraber ona rüyanın yorumunu güzelce anlattı. O ilk rüyayı gördüklerinde Yusuf Aleyhisselam ona dini de anlatmış. Hele bekleyin, bak bu rüyanızı ben yorumlarım ama ben diye kendi dinini ifade etmişti ya. Şimdi hiç ona girmeden sadece yorumu ortaya koydum. Dedi ki 7 sene adetiniz üzere ekin ekersiniz. Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında stok edip bırakırsınız, depolarsınız. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar tohum hariç o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 7 kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlara Allah tarafından yardım olunacak ve o yılda insanlar her türlü güzelliği alacaklar, meyvelerden sular sıkacaklar, hayvanları dolup taşacak, bütün her taraf bereket gelecek, bolluk yılları gelecek ve dolayısıyla rahata ulaşacaklar. Yusuf Aleyhisselam bir 14 ve 15 yıllık Mısır geleceğini onların önüne sanki çizdi. Dedi ki önce bir 7 yıl var önünüzde. 7 yıl normal yıllarınız gibi olacak. İşte bu yılda birazınızı yiyin, mallarınızın, ekinlerinizin, gerisini başakta bırakarak depolayın ve sonraki döneme bunu depo edin. Sonra bir 7 yıl daha gelecek, kıtlık yılları. O zaman perişanlık var. İşte bu depoladıklarınızı yersiniz o yıllarda ve onun ardından bir 15. yıl gelecek, yeniden bolluk ve mutluluk gelecek. Rüyada olanlar nedir? 7 kıtlık, 7 bolluk. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği daha da ötesi. Ne yapacaklarını da söylüyor. Sadece bak önünüzde 7 tane kıtlık yılı var. Bu ilk 7'den sonra gelecek, haberiniz olsun deyip de meseleyi o çizgide bırakmıyor ve Yusuf Aleyhisselam gerçekten neler yapılması gerektiğini de ifadelendiriyor. Bu apayrı bir bilgiydi. Sadece vahiy ile ulaşılabilecek bir noktaydı. Bu yorum krala ulaşınca, adam bu yorumu krala getirince kral dedi ki onu bana getirin dedi. Galel ve galel meliki tuni bih, onu bana getirin dedi. Felemme ca'a rasul, ama kralın elçisi Yusuf Aleyhisselam'a gelince Yusuf Aleyhisselam'ın çok onurlu bir tavrı vardı. Oysa birilerine zindana düşünsenize kral bir elçi gönderse, buyurun kral sizi istiyor diye hemen insanlar toparlanır ve koşarlar. Hele yıllarca zindanda kalmış kimseler için bu gerçekten çok zor bir imtihandır ve çıkmak için can atılır. Ama Yusuf Aleyhisselam farklı bir misyona sahipti. Dedi ki erci' ila rabbik, dön efendine. Fes'elhu ma balun niswatilleti kattan eydiyehun, ellerini kesen kadınların pozisyonu, durumları nelermiş bunu bir sor. Araştırsınlar, o kadınlar niçin ellerini kesmişler? Bunu sor, dön efendine, bunu bir araştırsın. İnne rabbi bi keydihinne alim. Benim Rabbim onların planlarından, tuzaklarından haberdardır. Ve böylece Yusuf Aleyhisselam elçiyi geri gönderdi ve kendisinin temizliğinin ortaya çıkmasını ve aydınlık bir gün için, bir yarın için, kendisi için de gerekli olan, hani toplumsal arınma da önemli, lider olacak bir insanın geçmişinde bir lekenin olmaması da önemli, bunun ortaya çıkması da gerekiyordu, bunu istedi. Değilse kadınları rezil kepaze etmek, onların suçlarını ortaya çıkartmak, ya gördünüz mü işte siz beni rezil ettiniz, hapiste kaldım, ben de sizi rezil edeceğim tavrı değil. Ama Yusuf Aleyhisselam bir peygamber, bir lider olarak toplumun üst tabakasında, üstünde yer alacak ve ama akıllarda şüphelerin kalmaması lazım. Bunun için bu soruyu sorduruyordu. Değerli dinleyenler, Peygamberler Kervanı'ndayız. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'la birlikteyiz. Bir sonraki Peygamberler Kervanı'nda Yusuf Aleyhisselam'ın işte krallığa, kralla birlikte ve liderliğe doğru yürüyüşünde neler yaşayacağını öğreneceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.